Parafil dediğimiz cinsel sapkınlığı bulunan insanların %100'ü PMO bağımlısı. Bak %100'ü PMO bağımlısı. Sen de potansiyel bir sapık olursun abi.
I've met a lot of men who were motivated to commit violence just like me. And without exception, every one of them was deeply involved in pornography without question, without exception, deeply influenced and consumed by an addiction to pornography.
PMO bağımlısıysan evlenme kardeşim. Evliliğinde çok büyük üstüne düşerse sıkıntı yaşarsın.
56% of divorce cases involve one party having an obsessive interest in pornographic websites.
Abi annemi veya babamı pornografik görüntüler izlerken yakaladım. Ne yapmam lazım? Bekarların %95'inden fazlası, evli erkeklerin %80'i, evli kadınların %50'si PMO bağımlısı. Arkadaşlar bugün derse başlamadan önce 18 yaşın altındaki kardeşlerimizi lütfen dışarı alalım. Dersimiz 18 yaş ve üstüdür demek isterdim. Fakat ne yazık ki istatistik ortalamalara göre bir insanın pornografiyle tanışma yaşı 10 yaşına kadar düşmüş. Bu konuyla ilgili yapılan araştırmaları bir okusanız var ya dudağınız uçuklar. Bak samimi söylüyorum, veriler hiç tahmin ettiğiniz gibi değil. Özellikle yaz ayının gelmesiyle beraber harama nazarın çok arttığı bir zamandayız. Ve bu sayıda çok fazla mesaj alıyoruz. Abi kendimi harama bakmaktan alamıyorum. Her seferinde söz veriyorum ama gene aynı yerdeyim. Çok affedersiniz. Abi annemi veya babamı pornografik görüntüler izlerken yakaladım, ne yapmam lazım? Gibi mesajlar alıyoruz. Neredeyse herkesin bildiği, birçoğunun yaptığı ama herkesin de bilmemezlikten geldiği bir konu. Bakın inşallah bu dersten sonra abi Allah razı olsun bu PMO bağımlılığından kurtuldum. Artık benim için bitti. İnternet geçmişimi silmek zorunda kalmayacağım dedirtecek bir ders olacak. Çünkü kesin çözüm önerileri sunacağız. Hazırsanız başlayalım yavaştan. Arkadaşlar Bediüzzaman Hazretleri bu tarz meselelerle ilgili hacalet aver meselelerdir diyor. Utanç verici meselelerdir diyor. Fakat bu meselelerin doğrusunu kişi doğru yerden öğrenmezse veya bir çocuk babasından doğrusunu öğrenmezse dışarıdan yanlışını zaten öğrenecek. Bak o yüzden böyle bir dünya yokmuş gibi davranamayız. Kesinlikle. İslam dini öyle bir din ki senin hangi pozisyondan uyacağından tut, suyu kaç yudumda içeceğine kadar, çok affedersin tahareti hangi elinle alacağına kadar tarif etmiş, izah etmiş bir dindir. Elbette ki bu tarz meselelerin de hakikatinin anlatılması lazım. Çünkü hakikati anlatılmazsa ne oluyor biliyor musun? %90'ından fazlasını Müslümanların oluşturduğu bir ülkede yaşıyoruz ama namazda camilerde bir safı bile doldurmakta zorlanıyoruz. Neden? Demek ki namazın hakikatini anlatamamışız. Bu meselenin de hakikatinin anlatılması lazım. Hiç konuşmayalım. Ya böyle meseleyi çokmuş gibi davranamayız. Bu mesele her yerde cari. Her yerde işleniyor arkadaşlar. Peki bu nasıl bir fitne? Nasıl bir fitneden bahsediyoruz? Bediüzzaman Hazretleri diyor ki 1300 sene zarfında emri peygamberiyle, bizzat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın emriyle bütün ümmet o fitneden istiaze etmiş. Azabı kabirden sonra, kabir azabından sonra min fitneti deccal, min fitneti ahiriz zaman virdi ümmet olmuş diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün ümmetine, sahabelere tabi'in etmeyi, tabi'in tabi'in tabi'in vesaire hepsine bunu kendilerine virt edinsinler diye arkasına vasiyet bırakmış. Deccal'in fitnesinden Allah'a sınırım, ahir zamanın fitnesinden Allah'a sınırım diye virdi ümmet olmuş. Bütün ümmet bunu kendilerine virdi zaban etmişler. Biz bu fitnenin tam ortasındayız. Genciz, tecrübesiziz. Düşmanımız şeytan çok tecrübeli. Sen ben kim? Peygamberlerle uğraşmış, Hazreti Ömerlerle uğraşmış. O zaman bizim gardımızı çok sağlam almamız lazım. Peki bu fitne nasıl bir fitne? Bediüzzaman Hazretleri biraz daha açıyor. Diyor ki medeniyet ise kadınları yuvalarından çıkarıp perdelerini yırtıp beşeri de baştan çıkarmıştır. Mimsiz medeniyet kadına normalde mahrem olan yerlerini açıp saçmayı, kendisine namahrem olan bir erkeği teşhir etmeyi ve bunu da özgürlük namı altında yapmayı ders vermiş durumda. Sosyal hayatta bir cinsel obje olarak kullanılma noktasına getirmiş. Bugün bakıyorsun bir araba reklamında, ya tekerlek reklamında, ya tıraş bıçağı reklamında erkekle ilgili mesele kadınlar oynatılıyor. Ne yapmış? Perdelerini yırttırmış. Açık saçıklığa ettirmiş. Kadın da özgürleşeceğim namı altında birçoğu bu tuzağa düşmüş. Devam ediyor diyor ki kadın kendi güzelliklerini göstermeye fıtraten çok meyyal olmasından, meyilli olmasından seve seve o fitneye atılır, baştan çıkar. Ve fıtraten cemal perest olan erkekler dahi nefsine mağlup olup o ateşe sarhoşane bir sürurla düşer, yanar. Yani kadın fıtraten güzelliğini göstermeye meyilli. Erkek de o güzelliğe bakmaya meyilli. Böyle olduğunda da zaten bir meyil var. Şeytanın ufak bir dokunuşuyla, mimsiz medeniyetin ufak bir telkinatıyla kadın da erkek de baştan çıkabiliyor. Ve böyle bir fitneye seve seve atılıyorlar. Bakın çıplaklığın zirvede yaşandığı bir dönemdeyiz. Ne diyor Nur Suresi 30. ayette Allah? Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Ey Ali, senin elinde olmadan gözüne çarpan bir harama ikinci defa bakma. Neden ya Resulallah diye sorduğumuzda hemen kutsi hadiste cevap veriyor. Çünkü harama bakmak şeytanın zehirli oklarından bir oktur. Seni birinci de okladığında öldürmese bile zehirler. Ya zaman içerisinde ölür. Bu sebeple Allah'tan korktuğu için harama bakmayı terk eden kimseye mükafat olarak Allah öyle bir iman verir ki onun tadını kalbinde hisseder diyor. Sor kendine. İmanın lezzetini hissedemiyorsan, yaptığın ibadetlerde huşu yakalayamıyorsan, maneviyatını hissedemiyorsan, imanın lezzetini alamıyorsan harama bakıyorsun demektir. Hadis-i şerif. Bak sen o harama baktığında cüz'i şehvani bir lezzet alıyorsun ya. Allah diyor ki Allah korkusundan dolayı ona bakmadığın zaman Cenab-ı Allah o cüz'i şehvani bir lezzetin mukabilinde ona karşılık olarak sana imani, ruhani bir lezzet veriyor. Sonra günahın terkinden dolayı vacip sevap oluyorsun. Bir vacibi işlemek çok sünnetlere, çok nafilelere müreccahtır. Bir de öyle sevap oluyorsun. Burada Serkan abi daha önce anlatmıştı bir tane nur talebesi abi. Abim bu konularda o kadar hassas ki. Yani aslında bize aşırı geliyor da olması gereken o. Abi cuma namazına giderken ama bir insan gibi gidiyor. Arkadaşları talebeler koluna giriyorlar. Cuma'yı götürüyorlar camiye. Namazını kılıyor sonra tekrardan gözlerini kapatıyor. Koluna giriyorlar geri getiriyorlar. Onu soruyorlar abi senin bu halin neden böyle? Neden böyle yapıyorsun? Harama bakmamaktan dolayı Allah bana öyle bir imani lezzet veriyor ki siz de eğer bu lezzeti tatmış olsanız siz de harama bakmazsınız. Ve aynı benim gibi yaparsınız. Bizde o hassasiyet gitmiş ya hassasiyet ölmüş zaten. Ama bu konuda anlatılan bir mesele var. Genelde konuşulmayan. Ne? Nur suresi 30. ayet. Bir sonraki ayet. Mümin kadınlara da söyle. Gözlerini haramdan sakınsınlar. Ve iffetlerini korusunlar. Sonra dışarıda kalanlardan başka ziynetlerini göstermesinler. Güzelliklerini göstermesinler. Başörtülerini yakalarının üzerinden bağlasınlar. Hazreti Ayşe validemizden rivayetle. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizzat eliyle fiilen göstererek el bileklerinden yukarısı, ayak bileklerinden aşağısı ve yüz çehresini bir kadın gösterebilir. Erkeğin tesettürü göz kapaklarıdır. Kadının tesettürü hem ziynetlerini örtmesi hem göz kapaklarıdır. Bu genelde konuşulmuyor diyor. Yani bir erkeğin kendisine namahram olmayan bir kadına bakması ne kadar günahsa aynı şekilde bir kadının da bir erkeğe şehvani bir hisle bakması aynı günah. Bununla ilgili hadis-i şerif var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müezzini Ümmü Mektum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evinin içerisinde Hane-i Saadet'in eşleriyle beraberken kapıyı çalıyor. Ya Resulallah gelebilir miyim? Ben Ümmü Mektum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gel ya Ümmü Mektum diyor. Hanımlara diyor ki gizlenin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ya Resulallah o Ümmü Mektum. O zaten ama bizi görmüyor ki. Peki siz onu görmüyor musunuz diyor. Sen de şehvani hisse bakabilirsin. Kadınlar için de bu geçerli. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri diyor ki nefsi emmarenin planıyla bak organizatör kim? Her daim kötülüğü isteyen nefis. Nefsi emmarenin planıyla şeytan kumandasına verilen fırkalardan en dehşetlisi. Yani şeytanın orduları var, bölükleri var, fırkaları var. Onlardan en dehşetli bölüğü yarım çıplak hanımlardır ki açık bacağıyla dehşetli bıçaklarla ehli imana taarruz edip saldırıyorlar. Nikah yolunu kapamaya, helal yolu kapamaya, fuhuşhane yolunu geliştirmeye çalışarak çokların nefislerini birden esir edip bir tane kadın bugün çarşıda tesettürsüz bir şekilde gezine bir erkeğin değil birçok erkeğin nefsini esir edip kalp ve ruhlarını kebair ile yaralıyorlar. Allah muhafaza belki o kalplerden bir kısmını öldürüyorlar diyor. Meseleye bakar mısın? Diyor ki nefse emmare diyor bu işin organizatörlüğünü yapıyor. Şeytanın ordularından en dehşetli bir fırkası. Kim? Açık bacaklı, yarı çıplak kadınlar. Bunlar ne yapıyorlar? Yarım çıplak bacağı olan onun bir nevi bıçak versiyonuyla o Müslümanın nefsini esir edip onun kalbini ve ruhunu ne yapıyor? Kebairle, günahlarla yaralıyor. Allah muhafaza bazısını öldürüyor. Bu kadınlara böyle hitap ettiği zaman ne zaman arkadaşlar? 1930'lu yıllar. 1930'lu yıllarda sokakta böyle görebileceğin en fazla 3-5 tane kadınlar. Onlar da nasıl? El bileklerine kadar zaten kapalı, yakalar, göğüsler zaten kapalı. Bacaklarda da eteklerde diz altında. Böyle görsen de mahallede en fazla 3-5 tane kadın görürsün. Bizi şimdi alsalar o zamana götürseler deriz ki asr-ı saadet demeyiz ya. Sübhanallah bu ne böyle? Üstad Hazretleri o zaman da bile şemsiyeyle geziyormuş dışarıda. Önüne yiyormuş gözüne bir namahrem nazar etmesin diye. Üstadı alsan bu zamana getirsen zırh giyer kalkanla gezerlerde meseleye bakar mısın? Bu yüzden işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ahir zamanda evinizin çulu olun. Çulu ol diyor ya. Halı gibi ol. Çıkma diyor evden gerekirse. Böyle bir haramlı muhatabiyetin varsa. Başka bir hadise ne diyor? Şeytan diyor sancağını çarşılara diker. En son giden ilk gelen olun. Sadece zaruri işlerini hallet çık. Pazar günleri senin çoluğunla, çocuğunla, eşinle, hanımınla, arkadaşlarınla AVM'ye gitmen farz değil, vacip değil, sünnet değil. Zorunda değilsin gitme ya gerekirse. Haramlara muhatap oluyorsan, harama nazar ediyorsan, ahiretini kaybediyorsan gitme. Farz mı? Değil lan. PMO bağımlısı demek tanımları biraz vereyim. Arkadaşlar pornografi dediğim şey cinsel içerikli ses, yazı, görüntü vesaire tarzı olan şeylere denir. İstimna kişinin kendini elle tatmin etmesinin İslam literatüründeki karşılığıdır. Ve insan bu ikisini sürekli yapıp buna bağımlı hale geldiğinde o kişiye PMO bağımlısı denir. Bir kişi harama nazar ettiğinde tahrik olur. Tahrik olduktan sonra nefsi helmin mezit der. Daha yok mu der ve daha fazla görüntü görebilmek için pornografiye yönelir. Oradan sonra da iki imkan var karşısında. İmkanı varsa fuhuşa gider, imkanı yoksa istimna gider. Bunun tekrar halinde PMO bağımlısı olur. 2x2=4 kardeşim. Açık ve net. Harama nazar etme. Mücadeleni ver. Neden bunu konuşulması lazım biliyor musun abi? Çünkü bu zamanda bu asırda artık bir sektör olmuş. Bak ilaç sektörü gibi, silah sektörü gibi, gıda sektörü gibi çok affedersen pornografi sektörü var. Dünya çapında bir yılda 97 milyar dolar kar sağlıyor. Bütün internetin %15'ini bunlar oluşturuyor. Dünyada şu anda 420 milyon küsür tane pornografik site var. Dünyada en fazla tıklanan 10 tane siteden 3 tanesi pornografik site. Ve çok affedersiniz ama her saniye 30 bin kullanıcı var. Her saniye aktif. Dünya çapında. Üniversitenin adını vermek istemiyorum. Bir tane üniversitede PMO bağımlılığının zararlarıyla ilgili bir araştırma yapmak isteniyor. İlmi bir heyet kuruluyor. Bu heyet karşılığında PMO bağımlıları belirleniyor. Karşısından olması lazım. PMO olmayan birilerini bulacaklar. O bağımlı olmayan birilerini bulacaklar. Ve onun üzerinde belli teşhisler yapıp ikisi arasındaki farkı belirleyecekler. Faydaları budur, zararları budur tarzında araştırma yapacaklar. Arkadaşlar bütün üniversitede bir tane bile doğru delik bulamıyorlar. Araştırma iptal etmek zorunda kalıyor. Bütün üniversitede PMO bağımlısı olmayan bir kişi bile bulamıyorlar. Öğretmeninden öğrencisine. Kimsenin söylemediği, herkesin birbirinden sakladığı bir günah. Ama birçok illete müptela almış insan var. Tam bir ahir zaman fitnesi. Üstad diyor ki, bu dertten bir feryat etmeyen yok. Peki, abi bu günahı nasıl terk edeceğiz? Çözüm yolu sunacağım dedim. Arkadaşlar en kuvvetli çözüm yöntemini söylüyorum. Günahın içindeki elemi görmek. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, akıbeti görmeyen bir dirhem hazır lezzeti, ileride bir batman lezzetlere tercih eden hissiyat-ı insaniye, akıl ve fikre galebe ettiğinden. Hisler akıbeti görmezler, ileriyi görmezler. Yani anlık az olan bir ücreti, lezzeti, ileride daha çok olan bir lezzeti tercih eder. İnsanın hissiyatı böyle çalışır, aklı ve fikri dinlemez. Örnek veriyorum, açsın kebapçıya gittin. Beklesen 15 dakika sonra kebap gelecek. Daha büyük bir lezzet, önüne de mezeler gelmiş daha az bir lezzet. Ama muaccel ücret önünde kebaba göre daha az olsa bile hisler onu dinlemiyor. Bir yudum, bir yudum, bir yudum, bir yudum, boş ekmeği içine tereyağını vurup doyuruyorsun karnını, kebaptan da alacağın lezzeti alamıyorsun. İşte bu dünya insanın hissi böyledir. Aklı ve fikri dinlemez. İlerideki lezzeti daha çok bile olsa anlık olan daha az lezzeti tercih eder. İnsanın hissi böyle çalışır. Diyor ki ehli sefaati, bu fitnelere düşen insanları sefaatten kurtarmanın, bu günahtan çekmenin çare yeganesi. Yegane çaresi aynı lezzetinde elemi gösterip hissini mağlup etmektir. İnsanın hissi ancak o lezzetin içerisindeki elemi görürse mağlup olur. Mesela örnek veriyorum. Bir yerde insanların denize girmesini istemiyorsan oraya girmek yasaktır dersen kişiyi daha fazla cezbeder. Daha fazla basası gelir. Daha fazla orada yüzesi gelir. Bizim küçükken öyleydi mesela. İşte güzel yılda yüzdüğümüz bir yer vardı. Direkt oradan suya atlarken hatta denize girmek yasaktır levhasını sunarak atlardık yani. İnsanı cezbettiriyor abi. Başka bir yerde giriyoruz, o levhanın dibine giriyoruz. İnsana ne yapman lazım ondan hakiki caydırmak için? Yasaktır demek yetmez. O günahın içindeki elemi hissettirmen lazım. Oraya yazacaksın abi tabela. Dikkat, köpek balığı tehlikesi var. Şimdi girebilir misin? Yasak da olmasa, girene para da versen girebilir misin abi? Bak lezzetin içine elem kattı. İnsan hissi ancak böyle mağlup olur. İşte o yüzden ne yapmamız lazım? Bu lezzetin içinde elemi görmemiz lazım. Mesela en başta arkadaşlar PMO bağımlılığının sağlığa çok büyük miktarda zararı vardır. Nedir abi zararı? Arkadaşlar PMO bağımlılığı belki size akciğer kanseri yapmaz. Ama emin olun sizin nörolojinize, fizyolojinize, psikolojinize, ürolojinize, kalbinize ve ruhunuza çok miktarda tahrip eder, zarar verir, bir nevi kanser eder. Çünkü kuvve-i şehveyenin, yani insanın bu şehvet duygusunun beyindeki kimyasal karşılığında dopamin denir. Dopamin. Yani sana önce bir şeye arzulatan, sonra da o arzuladığın şeye kavuştuğunda sana lezzet veren, haz veren kimyasalın beyindeki karşılığı dopamindir arkadaşlar. Bu yaptığımız şey çok güzel, çok lezzetli. Hadi en yakın zamanda bunu gene yapalım. Ve bu dopamin yaptığın birçok faaliyette sana haz veren, lezzet veren şeydir aslında. Çekirdek çıtlığında da beyin dopamin salgılar. Güzel bir yemek yediğinde de dopamin salgılar. Uyuşturucu kullandığında da dopamin salgılar beyin. Çok affedersin, cinsellikte bulunduğunda dopamin salgılar. Bunların hepsini bu kimyasalla yaparsın ve haz ve lezzet alırsın. Bu dopamin arkadaşlar beynin ödül bölgesinde bulunur. Bir insan bunu sürekli tekrar ettiği zaman oradan dopamin salgılarına lezzet alıyor ya. Beyinde ödül döngüsüne alınır o. İnsan ona bağımlı hale gelir ve sürekli aynı şeyi tekrar eder. Sürekli aynı şeyi tekrar eder. Bu sefer ne olur? İnsan o dopamini aldı, lezzeti aldı, hazzı aldı ya. Onu sürekli yapmaya başladı. Artık alışkanlık oldu ve beyinde dopamin bunu ödül döngüsüne çevirdi. Bu sefer de beyin kendini tasarruf moduna alıyor. Çok fazla dopamin ürettiği için, çok fazla dopamin salgıladığı için beyin kendini tasarruf moduna alıyor. Ne yapıyor? Normalde o yapıp da örnek veriyorum 100 birim dopamin salgılamışsa tasarruf oluyor, artık ondan 50 birim dopamin salgılatıyor sana. Ve normalde yapıp lezzet aldığın şeyden daha az lezzet almaya başlıyorsun. Buna da biz İslam literatüründe ülfet diyoruz. O şey artık sana ülfet olmuş oluyor. Bu sefer sen buna bağımlısın. O lezzeti, o hazzı geri alman lazım. Bu sefer başka başka mecralara saldırırsın. Çok affedersin. O girdiğin sitelerde girdiğin kategorilere kadar değişir. Ve sen artık potansiyel bir sapık olursun. Neden? Çünkü parafil dediğimiz cinsel sapkınlığı bulunan insanların %100'ü PMO bağımlısı. Bak %100'ü PMO bağımlısı. Sen de potansiyel bir sapık olursun artık. Beyindeki karşılığını söylüyorum. Arkadaşlar çok sayıda tekrar ettiği için beyin bunu ödül döngüsünü aldı ya, artık sen bunu elde etmek istiyorsun. Ondan sonra bu beynin ön bölümünde bulunan prefrontal kortekse zarar veriyor. Artık beynin ön bölümüne arkadan nöron göçü zayıflıyor ve yavaşlıyor. Daha az nöron göçü gelmeye başlıyor. Böylelikle uyuşturucu bağımlılarında gözüktüğü gibi aynı şekilde PMO bağımlılarında ön beyni küçülüyor. Ön beyin ne biliyor musun? İnsanı insan yapan yer. Ahlak orada, duygu kontrolü orada, sevgi orada, empati orada, sosyal yaşam orada vesaire. İnsanı hayvandan beyin olarak ayıran yer ön beyindir. Uyuşturucu bağımlılarında da böyledir. PMO MMO bağımlılarında da böyledir. Gözle görülebilecek derecede arkadaşlar ön beyin küçülüyor. Ön beyin küçüldüğü zaman ne oluyor? Kişide öfke kontrolsüzlüğü oluyor. Duygu patlamaları yaşıyor. Dikkat dağınıklığı oluyor. Dürtü kontrolsüzlüğü oluyor. Hafızada zayıflama, bunalım, depresyon, değersizlik hissi, anksiyete gibi türlü hastalıklar ve rahatsızlıklar oluyor. Aynı zamanda sağlık ansiklopedisinde şu yazıyor arkadaşlar. Diyor ki bir beynin sağlığı o beyindeki fosfor zenginliğiyle alakalıdır diyor. Ve dünyada fosforun en zengin miktarda bulunduğu yer menidir, spermdir. Bir insan bunu çok fazla suistimal ettiğinde, bağımlı haline geldiğinde o insan algıları zayıflar, o insan gabileşir, çok affedersin aptallaşır. Arkadaşlar araştırmalara göre, istatistik ortalamalara göre bekarların %95'inden fazlası, evli erkeklerin %80'i, evli kadınların %50'si PMO bağımlısı. Meselenin vahimiyetine varalım diye söylüyorum yani. Ve aynı zamanda sadece bu senin hani dediğin gibi psikolojinin sağlığını falan etkiler, sadece burada da kalmıyor. Evlendin ya, evliliğinde de sıkıntı çekeceksin. PMO bağımlısı olarak evlenirsen evliliğinde sıkıntı çekersin. En kötü üroloji noktasından çekersin yine evlendiğinde. Neden? İki tane hastalığı temelde söyleyeyim. En fazla gözüken hastalık bu. Türkiye'de de çok yaygın. Birincisi erektil disfonksiyonuna geçiyor. Türkçe adını söylemeyeceğim. İkincisi de bel gevşekliği gibi türlü hastalıklar başlıyor. Ve erkekte affedersin iktidarsızlık oluyor. Türkiye'de çok fazla bu konuda hastalık. Veya ne oluyor? Şuur altı muktesebatını, o pornografik görüntüleri izliyor ya, yani çok affedersin, profesyonel oyuncularla sistematik şekilde çekilen, sinematik görüntülerle çekilen o ütopyayı evliliğinde de eşinde de aramaya çalışıyor. O bir ütopya. O gerçekte yok. Evlilikte öyle bir şey yok. Evlilikte onu bulamadığı zaman bu sefer ya kendi yine PMO bağımlılığı devam ediyor ya da eşini aldatıyor. Araştırmalara göre de zaten PMO bağımlıları evlendiği zaman eşlerini aldatmaya veya pornografik görüntülere devam etmeye, fuhşiye yönelmeye arkadaşlar normal insanlardan daha fazla yatkınlar ve meyilliler. Bakın bu tarz zararlarından dolayı şu anda hani insanların işte ruhuna, maneviyatına zarar verir, ahiretini çürütür, bitirir, Allah kadına sever. Bunlara daha girmedik bak. Şu anda mantıken zararlarını söylüyoruz ya. Bu zararlarından dolayı dünya çapında NoFap ve NeverFap diye arkadaşlar dünya çapında kuruluşlar var. Bu tarzda PMO bağımlılığını bitirmek üzere kurulmuş. Bunun içinde ateistler de var, deistler de var, agnostikler de var. Ya bunun dünya çapında zararlı olduğu için, uyuşturucu bağımlılığı gibi hatta daha beter vaziyette insana zarar verdiğinden dolayı bunlardan kurtulmak için arkadaşlar dünya çapında kuruluşlar var. Sadece Müslümanları ilgilendiren mesele değil yani bu. Mesele bu kadar bayı. Bak günahın içindeki elemi konuşuyoruz değil mi? Hüsur Hazretleri de ne diyor? Açık saçıklık. Bak açık saçıklık ve bunlara nazar etmek samimi hürmet ve muhabbeti izale edip ailevi hayatı zehirlemiştir. Ailevi hayatına biter. Evleneceğim, mutlu olacağım, artık gördüklerimi tatmin edeceğim, o gördüklerimi işte hayatıma işleyeceğim. Böyle bir şey yok. Ütopya'yı evliliğinde arama. O bir ütopya. Bir diğeri arkadaşlar, kişinin kalp ve ruhunu tahrip eder. Üstad Hazretleri diyor ki, işlediğimiz her bir günah, kafamıza giren her bir şüphe, vesvese, kalp ve ruhumuza yaralar açar. Kalp ve ruhunda yaralar açar. Bir şeyi yapmak zor, yıkmak kolaydır. Tamir zor, tahrip kolaydır. Doldurmak zor, boşaltmak kolaydır. Örnek veriyorum, sen bu iman hakikatleriyle kalbini, ruhunu, maneviyatını doldurdun da doldurdun. Sonra barajın kapağını açmak gibi şu göz kapaklarını namahreme karşı nazar ettin. Bir açtın, bütün maneviyat, füyüzat, zuhurat hepsi boşalabilir. Bir diğer mesele, diğer zarar. Üstad Hazretleri diyor ki her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var. Kimisini Ferrari gibi hani bir anda götürür o küfre. Kimisini Murat 131 gibi tedricen yavaş yavaş götürür. Ha bunu şöyle düşünebilirsin. Gitmişsin 40 günde açta kalmışsın. Umre yapmışsın bir ay. Oradan geldiğinde o kişi, umre örnek veriyorum, bir ay 40 gün hiç haram görmedi falan. Oradan abi buraya ilk geldiğinde havaalanında hostes ablaları görmeye başlayınca kalbinde, ruhunda acayip bir sıkıntı hisseder. Çünkü 40 gün çok güzel kendi maneviyatla doldurmuş. Abi orada ilk haramla muhatap olduğunda çok büyük vicdan azabı çeker. Şeytan tedricen onu öyle bir harama götürür ki bir ay sonra çarşıya böyle gözler direktör gibi gezmeye başlar. Adım adım götürüyor. Tedricen yavaş yavaş götürüyor, hissetmiyoruz. Küfre götürür. Nasıl küfre götürür abi? Diyor ki üstad, mesela utandıracak bir günahı gizli işleyen bir adam başkasının ıttılağından, başkasının onu o vaziyette görmesinden, haberdar olmasından çok icap ettiği zaman, çok utandığı zaman melaike ve ruhaniyatın vücudu ona çok ağır geliyor. Küçük bir emare ile, küçük bir delille onları inkar etmek arzu ediyor. Bir şüphe vücudu ilahiye dair gelse, haşa Allah'ın olmadığına dair bir delil duysa bir yerden, bir ateist forum sitesine girdi, bir videoya denk geldi, dedi ki işte şundan şundan dolayı Allah yoktu. Küçük bir emare, bunu sanki bir hüccetmiş gibi, bürhanmış gibi, delilmiş gibi yapışır. Böyle vücudu ilahiye dair bir şüphe kalbe gelse, kat'i bir delil gibi ona yapışmaya meyleder, büyük bir helaket kapısı ona açılır. Nasıl olur? Böyle bir kişi çok affedersin harama gireceği zaman evde kapalı kapılar arkasında her şeyi kapatır abi. O günaha gireceği odada ona Allah'ı hatırlatan ne varsa. Örnek veriyorum, ayet yazılı bir tablom var. Bismillahlı bir görsel mi var? Orada Kur'an mı var? İslami bir kitap mı var? Ya üzerini örtmek ya çıkarmak zorunda odadan. Vicdanını rahatlatmak zorunda bu adam. Bu adam şunu yani istemeden kendine şunu yapmak zorunda bilinç altında. Allah beni şu an görmüyor. Haşa. Bunu kendisine kabul ettirmek zorunda ki o günaha rahatça girsin bu adam. Neden? Bu adam kalben onu Allah haşa görmüyor kendisine kabul ettirmek. Kendisini, nefsini kandırmak zorunda. Böyle olduğunda düşünsene Allah muhafaza. PMO bağımlısı bir insan bugün evde tam girerken hacker'ın bir tanesi bu adamın görüntülerini kaydetse. İnternet atıyor abi, YouTube'da trendlere girdi video. Televizyonlarda yayınlanıyor, şehir meydanlarında, kent meydanlarında falan naklen senin görüntün yayınlanıyor. O günaha girerken ki halin yayınlansa. Utancından ne yaparsın?
Yara canımı al. Yerin dibine gireyim dersin değil mi?
Neden? O utançtan, o rezillikten öleyim dersin ya.
Bitersin abi.
Peki bütün günahların ayağın olduğu o günde mahşeri kübrada o günahların gösterince ne yapacaksın? Ahiret rezilliği nasıl olacak?
Bak hadis-i şerifte diyor ki kıyamet günü Ademoğlunun Allah'ın huzurundaki utanması ve rezilliği. Allah'ın huzurunda bak. Ya amcanın babanın falan değil. Allah'ın huzurundaki utanması ve rezilliği öyle bir dereceye ulaşır ki kul artık cehenneme gitmesinin emredilmesini ister. Ta ki o rezillikten kurtulsun. Burada dayanamıyorsun. Orada nasıl olacak? Meseleyi görüyor musun abi?
Peki başka bir yöntem. Üstad Hazretleri bunu kendi hayatından söylüyor. Tarih hayatımı bilenlere malumdur. 55 sene evvel ben 20 yaşlarındayken, Üstad Hazretleri 18 ile 20 yaş arasında, bu 2 sene içerisinde oluyor bu olay. Bitlis'te merhum Vali Ömer Paşa hanesinde 2 sene onun ısrarıyla ve ilme ziyade hürmetiyle kaldım. Bu zatın ilme ve alime karşı çok fazla bir hürmeti ve hassasiyeti var. Evinde de çok büyük bir kütüphanesi var. Üstad Hazretlerine misafirhanesinde evinde ağırlamak istiyor. O kütüphaneyle istediği gibi ilimle meşgul olsun diye. Üstad Hazretlerine de çok büyük bir üstad olarak kabul edip ona saygı duyduğu için Üstad Hazretleri onun bu ısrarını kıramıyor. 2 sene boyunca onun evinde kalıyor. Sürekli orada kütüphanede ilimle meşgul. Diyor ki üstad, onun 6 adet kızları vardı. Hanımı da yok bak evde. Üçü küçük, üçü büyük. Ben üç büyükleri 2 sene beraber bir hanede kaldığımız halde birbirinden tefrik edip tanımıyordu. O derece dikkat etmiyordum ki bileyim. 2 sene aynı evde kaldığı halde birbirinden ayırt edemiyor. Ha bu Ayşe, bu Fatma, ayırt edemiyor. O derece dikkat etmiyordum ki bileyim diyor. Diyor ki hatta bir alim misafirim yanıma geldi. 2 günde onları birbirinden fark etti, tanıdı. Bu olayın hakikaten ne biliyor musunuz abi, perde arkası? Bir gün Ömer Paşa gene belediyede çalışırken bazı münafıklar ona fitne veriyorlar. Diyorlar ki ya bak Sait meşhurdur, gençtir daha, delikanlıdır. Senin evde 3 tane kızın var, büyük kızın var. Hani nasıl onları evde yalnız bırakıyorsun? Sen geliyorsun işte belediye işlerine koşturuyorsun, devlet işlerine falan diye. Buz altında işte vesvese düşüyor. Akşam eve gidiyor. Büyük kızlardan bir tanesi ağlaya ağlaya geliyor. Diyor ki baba diyor, bu Sait diyor delidir diyor, odasını temizlemeye kapıyı tıkladım, beni bağırdı, çağırdı, kovdu beni diyor, şikayet ediyor üstad. Üstad Hazretlerine gidiyor. Aslında olayın hakikati ne biliyor musun abi? O kızlardan bir tanesinin gönlü üstada kaymış. Babası da evde yokken üstadın kapısını art niyetle çalıyor. Üstad da içeride ibadetle, taatle, zikirle meşgulken üstadın kalbine o kızın niyeti bildiriliyor. Üstad Hazretleri de o kapıyı çalınca defol şeytan diye bağırmış içeride üstad. Çık dışarı demiş şeytan. Kız da korkudan gitmiş, ağlaya ağlaya babasına şikayet etmiş. Bu mesele diyor, hayret ettik. Bana sorular, neden bakmıyorsun? Soran da kızın babası. Ömer Paşa. Ya tamam diyor üstadım, biz de bakmıyoruz da ya. Nasıl bu kadar bakmıyorsun ya diyor üstada soruyor. Üstad ne diyor? İlmin izzetini muhafaza beni baktın. Bir mümin iki şekilde aziz olur arkadaşlar. İki şekilde izzetli olur. Bir, ilimle aziz olur. İki, istina ve iktisat ile aziz olur. Kimseye minnet etmeyerek. Peki ilmin giriş kapısı nedir? İlmin anahtarı, şifresi nedir? Harama nazar etmemektir. Üstad Hazretleri o yüzden diyor, ilmin izzetini muhafaza ediyorum diyor. İkinci olarak, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ya, bilselerdi yapmazlardı. Üstad diyor ki, ben o ilme vakıfım. Biliyorum, yapmıyorum diyor işte. Akıbetini düşünüyorum. Devam edelim. İkinci bir kurtulma yöntemi arkadaşlar. Bu günaha karşı bağımlısı olan kardeşlerimiz varsa. Üstad diyor ki, Rabıta-i Mevt. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Lezzetleri tahrip edip acılaştıran ölümü çokça zikrediniz. O bir lezzet, bir haz seni kendine cezbediyor, çekmeye çalışıyor. Ölümü an. Ölümü tefekkür et. Rabıta-i Mevt yap. Ben bunu kendi hayatımdan bir kıssayla üstlendirmek istiyorum. Bir gün AVM'deyim. Bir saat, bir buçuk saat orada durmam lazım. AVM'de beklemem lazım. Bir işim var. Abi mescitteyim, namazı kıldım. Dışarıda haramlar fink atıyor. Çıkarsam harama nazar edeceğim. Gaflete gireceğim. Mescidin içerisindeyim. Dedim ne yapayım? Ya dedim ki bu meseleler aklımdan geçiyor. Dedim bir Rabıta-i Mevt yapayım ya. Şu lezzetler bana bir acılaşsın. Abi geçtim köşeye. Ölümü düşünmeye başladım. Şu an burada öldüm. Beni işte birazdan arkadaşlar buldular. Aileme haber verildi. Hastaneye gittim. Morga girdim. Ondan sonra kabre koydular. Gece Münker Nekir geldi, beni hesaba çektiler. Oradan sonra kıyamet oldu. Tekrardan Haşr-ı Ekber oldu. Kalktım. Girdim orada. Allah'ın huzurunda Allah'a hesap verdim. Mahkeme-i Kübra'ya çıktım. Oradan geçtim, sırattan yürümeye çalışıyorum. Allah muhafaza düşüyorum vesaire. Böyle bir hale müşahede ettiğimde bak samimi söylüyorum sana. Rabbim bu hadis var ya iliklerime kadar hissettirdi. Öyle bir derinlik, öyle bir huşu, öyle bir manevi hal oldu ki samimi söylüyorum, ömrümde daha hiç öyle bir şey yaşamadım ama nefsimin enin inlediğini hissettim. Ve o lezzetlerin hepsi bana acılaştı. Bunu hayatınızda yapmaya çalışın abi. O lezzetler seni cezbettiğinde, çağırdığında lezzetleri tahrip edip acılaştıran ölümü çok zikrederiz. Üstad Hazretleri bak bu yüzden, bu tefekkürden dolayı diyor ki ben diyor gençliğimde 10 sene İstanbul'da kaldığım halde bir kere bile namahreme nazar etmedim. 10 sene kaldığım halde bir kere diyor araba bakmadım. İstanbul gibi bir yerde. Rum kızları var vesaire, dolu orada o zaman da. Üçüncü tavsiyesi arkadaşlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kimin evlenmeye gücü yeterse evlensin. Çünkü evlenmek gözü harama bakmaktan daha fazla korur. İffeti de daha fazla muhafaza eder. Evlenmeye gücü yetmeyen kimse ise oruç tutsun. Çünkü oruç insanın şehvetini kırar. Bak birinci çözüm önerisine Üstad Hazretleri ne diyor? Helal dairesi keyfe kafi gelir. Harama girmeye hiç lüzum yoktur diyor ya. Aynı mesele. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ya harama girme, helal dairede evlen, tamam. Bu Allah'ın verdiği bir ihtiyaçtır. Uyku gibi, yemek gibi vesaire. Bu da bir ihtiyaçtır. Biyolojik saatin öttükten sonra, zamanı geldikten sonra evlen. Durumu varsa
varsa evlen. Ama arkadaşlar altını çiziyorum tekrardan. Yukarıda anlattığım gibi. PMO bağımlısıysan evlenme kardeşim. Evliliğinde çok büyük sorun düşersin, sıkıntı yaşarsın. İlk önce o bağımlılığını terk etmen lazım. İyileşmen lazım. Ondan sonra evlenirsen iffetini muhafaza edersin. Yoksa daha büyük sapık olursun, eşini de aldatırsın. Birinci aşaması, durumu olan evlensin. PMO bağımlısı değilse. İkincisi arkadaşlar, böyle bir durum yok abi. Ailem çok uzak hedef koyuyor. O zaman da açlık. Açlık çünkü kuvve-i şehviyeyi kırar. Şehvani isteğini azaltır seni. Onları gemler. Bak çok yememek lazım. Bu da nefsi azdırıyor. Üstad Hazretleri diyor ki, nefsini güzel yemeklerle şımartan, hele ki böyle yaz aylarında, serkeş eden, artık serseri olur daha, söz dinlemeyecek hale gelir. Ve hevesat rezile ve tuyanlara sevk edip sarhoş eden gençler diyor. Üstad bu kuvve-i şehviyesini işte baskılayabilmek için, onu gemleyebilmek, onu muhafaza edebilmek için Üstad Hazretleri bir ayda 3 ekmek kafi geliyor. Bir ayda 3 ekmek yiyor ya. Bir diğeri arkadaşlar, iradeleri birleştirmek, cem olmak. Bak Üstad Hazretleri'nin harika bir tespiti var. Diyor ki, Kur'an'ın mecrasından ayrılarak birleşmeyen su damlaları gibi toprağa düşmeyiniz. Su damlaları birbirine değmez ya abi. Öyle diyor, toprağa düşmeyiniz. Yoksa toprak gibi sefahet ve şehvet medeniye, bu mümkün medeniyeti yitirdiği o şehvani fitne sizi emerek yutacaktır. Neden? Çünkü günahlar cemaat ruhuyla sana hücum ediyor. Bir tane iraden var, binler yerden sana hücum ediyorlar. Ne yapacaksın? Senin de cem olman, senin de cemaat olman. Cemaat ruhuyla onlara mukabele etmen lazım. Yani hafta sonu örnek veriyorum, AVM'ye ille gitmen lazım abi, ille çarşıya çık. Tek başına çıkma kardeş. Bir arkadaşın onunla bakabilir misin arama? Sıkıntılı değilse arkadaşında. Çekinirsin, utanırsın, yine bakamazsın. Cemaat ruhuyla ona mukabele edersin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam duası ne diyor? Ya Rabbi diyor, beni göz açıp kapayıncaya kadar da olsa bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Neden? Karşı taraftan cemaat ruhuyla hücum ediliyor sana. Senin de onlara iradeni başkalarıyla birleştirmen, cemaat ruhuyla mukabele etmen lazım. O yüzden böyle yerlere sık sık gelmen lazım. İşin akıbetini, meselenin hakikatini öğrenmen için Risale-i Nurları mutlaka okuman lazım. Mutlaka. Bir diğeri, Seddi Zerai. Şer'i bir kaydedir bu. Nedir? Şer'an sakıncalı sonuçlara götürmesi, kesin veya kuvvetle muhtemel olan mübah amelleri fiillerinde terk edilmesi, yasaklanması. Ne demek bu? Örnek veriyorum. Telefon. Normalde kullanman caiz midir? Caizdir. Instagram. Kullanman normalde caiz midir? Caizdir. Ama seni her seferinde kullandığında günah götürüyorsun. Örnek veriyorum, Instagram'a her girdiğinde bunu sana hayır mı daha çok, şer mi daha çok? Sevabı mı daha ağır basıyor, günah mı daha ağır basıyor? Abi telefonu kullandığımda ben seyyiatım daha fazla benim defterime yazıyor. Daha fazla günahlara giriyorum diyorsan kardeşim gerekirse kullanma ya. Instagram abi kullanmak zorunda değilsin ya. Böyle bir İslam'ın şartı yok, imanın şartı yok ya. Sana onun getirisi mi götürüsü mü hangisi daha fazla? Seyyiatına senatına daha fazla galip geliyorsa kardeşim gerekirse sil, kullanma ya. Cenab-ı Allah ne diyor ayette? Vela takrabu zina diyor. Zina yapmayın değil. Ya zina yaklaşma diyor ya. Yani seni oraya götürecek meselelerin de önünü kesmen lazım. Set vurman lazım. Seddi Zerai. İzmir'de eski İzmir'in meşhur hızlı abilerinden Ferit abi var bir tane. Bu abi tövbe ediyor, doğru yolu buluyor, İslamlar vesile. Sonra İslam derslerine gidiyor. İzmir'e de Çantacı Necmi abi gittiğinde onun dersine katılıyor. Abi adam derste öğreniyor ki az önce anlattığımız gibi bir tane günahın terkinde vacip sevap var. Çok sünnetlere, çok nafilelere müreccah. Abi bunu bir duyuyor abim. Oo, tamam. Hemen iniyor İzmir kordonu dersten sonra abi. Yürümeye başlıyor İzmir kordonunda. Bilenler bilir. Karşıdan bir haram geliyor. Eğmiş başını öne. Haram geçmiş. Vacip sevabı kaptı ya. Dönmüş sağa demiş, yaz. Bak racon. Abi devam ediyor. İkinci haram geldiymiş başında. Estağfurullah. Haram geçiyor, dönüyor sağa, yaz. Abi üçüncüye çok güzel bir haram gelmiş. Nefsine yenik düşmüş, bakmış. Bu sefer baka baka yanından geçince de hadi lan demiş, bu sefer de sen yaz. Abi bak, bu da ahmaklık olur, tamam. Seddi Zerai yapmak lazım. Yoksa diğer türlü ne oluyor? Ateşin içine atlayıp yanmamaya çalışıyorsun. Bu ahmaklık oluyor. Bir diğer gene seni bu işten kurtaracak bir vesile olarak söylüyorum. Arkadaşlar imanı kuvvetlendirmek. Samimi söylüyorum, bu Risale-i Nur'u çok okumak. Bak Üstad Hazretleri diyor ki, imanı tahkikinin kuvvetiyle ve marifeti sani netice veren masnuattaki tefekkürü imaniden gelen lemaat ile bir nevi huzur kazanıp Halik Rahim'in hazır ve nazır olduğunu düşünüp diyor. İmanını kuvvetlendirip Allah'ın sana şah damarından daha yakın olduğunu kendine yedirdiğin zaman Allah'ın her an senin yanında hazır ve nazır olduğunu anladığın, idrak ettiğin ama taklitte değil, tahkike geçtiğin zaman bu sefer harama girmen yine zorlaşıyor. Şöyle düşün, sınıfta sıranda oturuyorsun. Sınıftaki kameralardan, okul müdürünün şu anda odasında monitöründen senin canlı yayında naklen izlediğini bilsen, buna inansan. Bak iman etsen, inanmak iman etmek. Orada müdür bey seni izlerken disiplin gerektirecek bir harekette bulunabilir misin? Bulamazsın kardeşim, hemen disiplin cezası. Yani biliyorsun seni şu anda istiyor. Ayette ne diyor abi Fecir suresinde? Rabbin her an gözetmektedir diyor. Diğer bir ayet Mü'min suresi 19. ayet. Allah gözlerinin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir diyor. Üstad Hazretleri ne diyor? Gözü veren zat hem gözü görür hem ince bir mana olan gözün gördüğünü görür sonra verir diyor. Senin gözünü gördüğü gibi senin gözünün gördüğünü de gördüğünü bilsen nasıl harama bakacaksın? O sureti, o gözünün önündeki o haramı düşün. Allah'a bunu gösteriyorsun ya. Nasıl olacak bu? İmanı taklitteysen olur. Bir yerden sonra sıkıp sıkıp yalama yapmış vida gibi olursun. İraden zaten güçlü olması elden gelir. Bir diğeri de sonuncusunu söylüyorum ve dersi bitiriyorum. Arkadaşlar boş kalmamak. İnsan gün içerisindeyken zihni, fikri sürekli belli meselelerle, dünyevi meseleler falan fark etmez meşgulken orada şeytan ona gelip salça olmaz abi çok fazla. Genelde şeytan boşlukta, Adem'de ortaya çıkar. Evde yalnız kaldığında veya gece vakti yalnızlaştığında. Böyle bir haldeyken şeytan belirir, boşlukta belirir yani şeytan. Üstad Hazretleri diyor ki bak, boş vaktimizi sıkıntılı hülyalar yerinde Kur'an'dan bildiğimiz sureleri okumak ve manalarını bildiren arkadaşlardan öğrenmek ve kazaya kalmış farz namazlarımızı kaza etmek ve birbirinin güzel huylarından istifade edip diye devam ediyor. Yani üstad burada iki tane taktik veriyor. Birincisi diyor boş kalma. Ama nasıl boş kalma? Kalk da işte Instagram'da, YouTube'da, trendlerde gez değil. Kur'an'dan bildiğin sureleri oku. Veya ikinci olarak da diyor ki yalnız kalma. Kimle yalnız kalmayayım? Bizim Müptezel Ahmet'le mi gezeyim? Ne bileyim işte Şarapçı Mehmet'le mi gezeyim? Hayır. Yalnız kalma ama hayırlı arkadaşlarından, onun huylarından istifade edebileceğin arkadaşlarınla yalnız kalma. İnşirah suresi 7. ayette ne diyor Allah? Diyor ki öyleyse bir iş bitince diğerine koy. Aynısı işte. Çünkü şeytan boşlukta belirir. Seni yalnızken yakalar. Zihin fikrin yalnızken yakalar. Evde yalnızken yakalar. Yatağında yalnızken yakalar. Boş kalma, yalnız kalma. Arkadaşlar bunu filozoflar bile çözmüşler. Klasik fiziğin babası lakaplı Isaac Newton bir tane filozof arkadaşına mektup yazıyor. Mektupta şu pasaj var. Diyor ki iffeti koruyabilmenin yolu, bak adam çözmüş olayı. Akla gelen kötü düşüncelerle savaşmak değil. İbadet etmek. Sonra kitap okumak ve benzeri işlerle aklını meşgul etmektir diyor. Aynı işte üstadın dediğini de çözmüş adam. Bak yalnız kalmamak, meseleyle o fikirle mücadele etmek değil. İbadetle meşgul olmak, kitap okumak, zihni böyle şeylerle meşgul etmektir. Son olarak peki yani buradan çıkartacağımız kıssadan hisse tarzında son mesele ne arkadaşlar? Diyor ki madem öyledir, hazar et, dikkatle bas, batmaktan kork. Bir lokma, bir kelime, bir tane, bir lem'a, bir işarette, bir öpmekte batma. Dünyayı yutan büyük letaiflerini onda batırma. Çünkü çok küçük şeyler var, çok büyükleri bir cihette yutar. Nasıl küçük bir cam parçasında gök yıldızlarıyla beraber içine girer, gark oluyor. Yani küçücük elim kadar bir ayna düşün. Dünyamızdan 1 milyon 300 bin kat daha büyük olan bir güneşe tuttuğumda bütün güneşi içine alır mı? Bak çok küçük bir şey, çok büyük şeyi içine aldı. Çok küçük şey var, çok büyükleri bir cihette yutar. Aynı bunun gibi. Bizde öyle letaifler, öyle bir kalp, öyle bir ruh ve bunların derece hayatları, mertebeleri var ki. Sen çok hassas bir varlıksın, çok hassas bir mahluksun. Eşrefi mahlukatsın. Kendini böyle değersiz şeylerde bitirme, yok etme, mahvetme. Bugün gittiğinde Topkapı'daki kaşıkçı elmasının önünde flaşla fotoğraf bile çekemiyorsun. Neden? O kadar hassas ki içinde bir şeyler zedeleniyor. Flaşla fotoğraf çektirmiyorlar ya. Emin ol sen bundan daha hassassın. O yüzden dikkatli ol. Allah rızası için El Fatiha.